Günlerin kitabı Taha Hüseyin. 5. kaset 1. yüz. Sayfa 202. Ama az sonra bu güney kentinde de dengesine kavuştu. Alışkanlıklar edindi, oraya bağlanmak için nedenler buldu. Sonunda ilk karşılaşma ne kadar umut kırıcı olduysa da kent ona ikinci bir vatan gibi gözükmeye başladı. Babası işe gereği önceden gitmiş, aile de onunla buluşmak üzere peşinden yola çıkmıştı. Taşınma yaza rast geldiğinden bizim delikanlı da ailesiyle yolculuğa katıldı. Gece yarısı trene bindiler, ertesi gün 4'te inecekleri yere ulaştılar. Ama bu kent henüz yeni yeni gelişiyordu. Tren de istasyonda yalnızca 1 dakika durmaktaydı. Aile de çok kalabalıktı. En büyük oğul herkesi peşine takmış, bir yandan da sayısız bavul, denk ve bohça ile ilgilenmekteydi. Gara yaklaşınca büyük çocuklar yükleri üst üste yığdılar. Kadınlar da küçükler vagonun kapısına toplandılar. Böylece tren durur durmaz herkes ve her şey bir anda dışarı fırlayacaktı. Bütün aile büyük oğlun peşinden atladı, tren kalktı. Bizim körü unutmuşlardı yalnızca. Bir başına kalınca telaştan çılgına döndü. Ama durumun farkına varan birkaç yolcu delikanlıyı acıdılar, onu avuttular. Bir sonraki istasyonda dostumuzu indirerek telgraf memuruna teslim edip yeniden kompartımanlarına bindiler. Genç adamın sonradan öğrendiğine göre aile yeni kentteki eve varınca her yeri baştan aşağı gezmiş, sonra da yerleşmeye başlamıştı. Baba da o sırada işten dönerek kızlarıyla oğullarıyla gevezeliğe koyulmuştu. Epeyce bir süre sonra konuşmada rastlantı sonucu genç adamın adı geçti. O zaman anne, baba, kız kardeşler korkudan bir çığlık attılar. Delikanlılar fırlayıp telgraf bürosuna koştular. Memur kardeşlerinin komşu istasyonda beklediğini belirten bir telgraf uzattı. Hemen yola çıktılar. Böylece genç adam yavaş yavaş giderken birden 4 nala geçen şımarık uçarı bir katırın sırtına bindirildi, eve döndü. Delikanlı telgraf bürosundaki bekleyişini hiç unutmayacaktı. Memur genç, atak, gülmeye, şakalaşmaya pek yatkın biriydi. Gar memurları onun bürosunda toplanmışlardı. Genç adamın varlığından hiç de hoşlanmadılar. Ama başına gelenleri duyunca birden fikir değiştirdiler. Karşılarında kör bir şeyh vardı. Hiç kuşkusuz şakır şakır makamla Kur'an okuyabilirdi. Bizimki ömründe şarkı söylememiş olduğuna yeminler edince bu kez de Kur'an'dan parçalar okumasını istediler. Bunu da yapamayacağını söyledi. Yeminler etti ama direttikçe direttiler. Sonunda delikanlı çekingenliğini yenip okumak zorunda kaldı. Kızarıp bozarıyordu. Sanki boğazına kocaman bir el yapışmıştı. İçinden kaderine lanetler okuyordu. Sesler ağzından zar zor çıkıyor. Gözyaşları yanaklarından aşağı süzülüyordu. Sonunda da dinleyiciler haline acıyarak isteklerinden vazgeçtiler. Kardeşleri gelene kadar bir başına bıraktılar onu. Bu talihsiz olay hiç kuşkusuz pek acıydı. Ama bizimkini kentten soğutmadı. Yavaş yavaş güneşin dayanılmaz sıcaklığına rağmen burayı sevmeye, burada yaşamayı istemeye başladı. Kahire'deki evde de birçok değişiklik olmuştu. Eski öğrencilerden ikisi icazet almışlar, genç adamın ağabeyi de birkaç arkadaşıyla yeni açılan Kadılar Okulu'na yazılmıştı. Genç adamın amcaoğlu da Darülüluma kaydolmuş, böylece bizimki El Asar'daki ve evdeki en büyük desteğini yitirmişti. Delikanlı başkente ilk gidişinde o kadar sıkıntısını çektiği acı yalnızlığa geri döneceğini anladı. Üstelik bu kez daha da kötü olacaktı. Çünkü Kahire'ye döndüğünde onunla kimse ilgilenmeyecekti. Abiyi Kadılar Okulu'na, amcaoğlu da Dürülülüm'e yazıldığına göre o binada bir başına ne yapabilirdi? Kahire'ye dönmesi ne işe yarayacaktı? Bir iki şey öğrenmişti. Bu hiç yoktan iyiydi ama medreseyi bitiremezse bunların ne önemi vardı? Üstelik başarması da pek mümkün görünmüyordu. Çünkü icazet alabilmesi için küçümsenmeyecek bir çaba harcaması şarttı. Bunun altından da tek başına kalkması beklenemezdi. İşte ağabeyi bir yaz günü tatilin sonuna doğru ailesine bunları söylemişti. Baba karşı çıkmaya çalışmıştı ama ağabeyi onun sözünü keserek çürütülmeyecek kanıtlar sürmüştü ortaya. Anne de sessiz sessiz ağlamakla yetiniyor, söyleyecek söz bulamıyordu. Delikanlı masadan kalktı. Yıkılmış, mahvolmuş bir durumda, kafasının içi bomboş, odalardan birine kapandı. Zor, uzun, ağır, cehennem gibi bir gece geçirdi. Ertesi gün ağzını açmadı. Kimse de onunla konuşmadı. Akşama doğru babası yanına yaklaştı, başını okşayarak. "Kahire'ye gideceksin," dedi. "Yanına bir uşak vereceğim." Genç adam hıçkıra hıçkıra ağlamamak için kendini zor tuttu. Annesinin heyecanı da onunkinden aşağı kalmıyordu. Kararlaştırılan gün bütün aile genç adamı geçirmek için tren istasyonuna gitti. Uşağın annesiyle babası da oradaydı ama tren geldi, uşak gelmedi. Herkes vagona koştu, tren yola çıktı. Bizimki istasyonda kaldı. Eve geri döndüler. Sessiz, üzgündüler. Uşak o akşam geldi. Delikanlı da bütün sıkıntısını o anda unutuverdi. İki gün sonra bu genç zenci çocukla yola çıkacaktı. Kahire'ye yerleşip Sudanlı zenci uşağı ile birlikte yaşamaya başladı. Çocukcağız onunla Elazığ'a gelip derslere katılıyor, boş zamanlarında da okuyordu. Okuması pek iyi değildi. Her hecede duraklıyordu ama okuyordu ya. Mısır Üniversitesi o sırada kuruldu. Bizimki hemen koşup yazıldı. Sabahleyin zenci dostuyla Elazığ'a, akşam da üniversiteye gidiyordu. Yaşamdan yine zevk almaya başladı. Yepyeni bir dünyaydı bu. Hocalar da Elazığ'dakilere hiç benzemiyorlardı. Üniversitede Kadılar Okulu'nda, Darülülüm'de evden uzaktaydı. Artık orada kalmaları mümkün değildi. Bu yüzden Darül Cemamiz Mahallesi'nde yeni bir eve taşındılar. Delikanlı eskisiyle hiçbir ilgisi olmayan yeni bir yaşama başlıyordu. Haftada ya da 15 günde bir medreseye gidip eski arkadaşlarıyla karşılaştığında ya da Şeyh Marsafi'yi ziyaret ettiğinde El-Asar'ı özlediği bile oluyordu. Ama gerçekte ta içinden gelen bütün benliğiyle onayladığı bir kopuştu bu. Evet, El-Asar'dan kopmuştu ama hala kayıtlarda adı geçiyordu. Üzmemek için henüz babasına bu kesin kararından söz etmemişti. Mısır Üniversitesi hakkında hiçbir şey bilmiyordu daha. Aslında buranın nasıl bir yer olduğu da pek umurunda değildi. Yaz başında tatilini geçirmek için ailesinin yanına döndü. Günlerden bir gün kardeşiyle kitap okurken bir arkadaşından mektup geldi. Okudular, yeniden okudular, şaşırıp kaldılar. El-Asar'a gireli 8 yıl geçmişti. Gel gelelim medrese o yaz eski kayıtlarını gözden geçirmiş, öğrencilere yasal kaydolma yaşından önce El-Asar'da ya da diğer bir din okulunda okumuşlarsa bunu kanıtlayabilmeleri koşuluyla öğrenim gördükleri yıl sayısını artırma olanağı tanınmıştı. Bu karar tatil sırasında alınmıştı. Bizimkinin arkadaşı da mektubunda genç adamın yasal yaşından önceki 2 yıl boyunca El-Asar'da okuduğunu belirterek gerekli düzenlemeyi onun adına yaptığını belirtiyordu. Buna kanıt olarak da dostumuzu hiç tanımayan, derslerine hiç girmediği, bir kez bile konuşmadığı, varlığından bile habersiz iki şeyhin imzasını almıştı. Şeyhler delikanlının doğruyu söylediğine tanıklık etmişlerdi. Bu tür bir yılın istekle karşılaştıklarına göre bunda ne sakınca olabilirdi? Derslerine katılan sayısız öğrenciyi tek tek tanımaları mümkün müydü? Böylece genç adam aslında 8 yıldır kayıtlı olduğu halde 10 yıldır El-Asar'a gidip geldiğini öğrenmiş oldu. Demek ki medreseyi bitirmek için yalnızca 2 yılı kalmıştı. İşte El-Asar ile arasındaki koparmaya çalıştığı bağ yeniden kurulmuştu. Artık 2 yüksek öğrenim kurumuna yazılıydı. O günlerde yeni yeni söylenmeye başladığı gibi El-Asar Üniversitesi'ne ve Mısır Üniversitesi'ne. Öyleyse haydi, Batıniye ve Kafr el-Temayin sokakları arasındaki yıkık dökük mahalledeki El-Asar'ın eski kafasıyla Şık Kubri Kasr el-Hil sokağındaki Mısır Üniversitesi'nin yeni kafasının birbiriyle yarışacağı bu çift hayata doğru yola çıkma zamanı gelmişti. Bizimkini orana, eskilerle yeniler arasındaki bu kavganın ortasına bırakalım artık. Kim bilir, belki de bir gün yine çıkar karşımıza. Oğluma. Şimdi oğlum, sen de bu genç yaşında evini, doğduğun kenti, ülkeni geride bırakıp akrabalarından, dostlarından ayrılarak Paris'te bir öğrenci yaşamı sürmek için denizin öteki yakasına geçeceksin. İzin ver sana bu öyküyü armağan edeyim. Zaman zaman çalışmaktan, Yunanca'dan, Latince'den bıktığında belki sana destek olur. Bu sayfalarda Mısır dünyasının hiç tanımadığın bir yönünü bulacaksın. Ve belki de bugüne kadar senin varlığınla avulmuş, ciddiliğinden de, neşenden de başka hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak bir tat almış olan birini hatırlarsın. Kitabın sonu. 7 Aralık 2001, sayfa 206.